11. dizin, sayfa 231. Ağaca dönüş. Kışın sonu iyi geçti, toprak suyunu aldı, köy kımıldıyordu. Köy kışlarının uyuşukluğu arkada kalmıştı. Zaten şimdi köyde olaylar köylünün beklediğinden daha hızlı gelişiyordu. Öyle ki günler artık işlere yetmemeye başladı. Bahar esintileri başlayıp da köylü yazlık ekine ve nadas işleri için kırlara dağılmadan yapılacak bir iş vardı. Nice zamandır bu sırrımızı saklıyorduk. Nihayet bir gün köy yolunda uzaktan birkaç kamyon göründü. Keklikpınarı Ovası'nın alt başına Karanlık Dereseti tarafına daldılar. Yüklerini yer yer boşaltmaya başladılar. Onların ovaya girişini gören köylülerde bir telaş göründü. İşin aslını merak edenler ovadan önce mektebe koştular. Muhtar koşanların önündeydi. Kamyonların yükünü merak ediyordu. Bu yükler yüzlerce binlerce ağaç fidanıydı. Köy korusunu kuracaktık. Köylü işi çabuk anladı, hemen seferber oldu. Yükünü boşaltan kamyonlardan ikisi köye yöneldi. Bunlar daha mektebin önüne varmadan bizim meydanda bir insan kalabalığı belirmişti. Bu insanlar daha kamyonlar durmadan arabalara saldırdılar. Devlet çiftliğinin kazma kürekleri de kamyonlara atıldı. Ovada fidan demetlerini gömecektik, dikimden önce soğuk köklere zarar vermesin diye. Ayhan'la ikimiz bir kamyonun şoför mahalline atladık. Muhtarla sarı çavuşu da bir kamyona verdik. Kafile yola düzüldü. Kamyonların yüklerini boşalttıkları alana varınca işin ölçüsü biraz benim de başımı döndürdü. Binlerce kavak, diş budak, kara ağaç, hatta meşe fidanları demet demet küme küme ovanın alt başına yığılmıştı. Muhtarla arkadaşları bunu görünce önce durakladılar. "Fidan ticaretine mi başladınız efendi?" diye bize takıldılar da. Hemen işe girişildi. Çocuklar kazmalara, küreklere yapışıp evvela uzun, az derin hendekler açmaya koyuldular. Ayhan işi yönetiyordu. Sonra fidan demetlerini, kökleri bu hendeklere gelecek şekilde yan yatırmaya başladılar, diplerini örttüler. İş sona erdiği zaman hava kararıyordu. Kamyonlar bizi gene köye taşıdılar ve döndüler. Biz odaya yürürken muhtarla birkaç ihtiyar yanımızdaydılar. Muhtar boyuna konuşuyordu.
Hokumatın ne kadar fidanı varsa kaldırmışsınız efendi, şaştım. Duyardık biz bu işi. Köylere fidan dağılırmış diye ama gidip almazdık bile. Alan köylerde şöyle göstermelik alırlardı. Kavağı, kara ağacı diker görünürlerdi. Ama ne bakım ne koruma var. Daha üstünden ay geçmeden gidip baksan fidanların şeytanlar oynardı yerinde. Ya çocuklar söker ya hayvanlar kemirir giderdi. Ama bu bizimkiler de biraz fazla mı ne?
Şimdi muhtar sen onları bırak, yarın değil ama öbür sabah dikime gireceğiz. Gün ışırken bütün milleti isterim burada. Ondan sonra dur dinlen yok, ona göre davran. Öyle de oldu. Bir gün sonra daha gün ışımadan bizim mektebin avlusu kaynaşmaya başladı. Ben daha uyanmadan muhtar kapımı yumrukluyordu.
Uyan efendi, hem milleti ayaklandırır hem yatakla safa çatarsın. Davran görelim şimdi.
Hazırlanıp da kapının önüne çıktığım zaman durakladım. Ben bir amele ekibi bekliyordum. Oysa köyün kadın, erkek, çoluk, çocuk bütün tayfası buradaydı. Herkes kazmasını, küreğini, belini yakalamış, omzuna vurmuştu. Bizim mektep küçüklerine bile bir şeyler yüklemişlerdi. Fidan kamyonları ilk gelip de ağaçları hendeklere gömmek için davrandığımız zaman dikkat etmiştim. Etrafımızda daha çok gençler, hele bizim kurs delikanlıları vardı. Halbuki şimdi köy ayaklanmıştı. Havada hoş, canlı bir topluluğun şenliği esiyordu. Bu bir seferberlikti, köyün seferberliği. Bu kadarını düşünemezdim, bu kadarını bekleyemezdim. Ayhan yanıma yaklaştı, ona mırıldandım.
Ayhan, bu ne hal? Başlangıç hocam, yörük bir defa yola vurdu mu kendini, artık korkma, arkası gelir.
Koru yerine bir düğün kafilesi halinde ilerledik. Korulacak köy koruluğu alanına girince Ayhan kumandayı aldı. İlk emrini de bana verdi.
Geç bakalım hocam ileri, ilk ağacı sen dikeceksin.
Elime bir meşe fidanı aldım. Eski Karanlık Dere yatağı kıyısına yöneldim. Ayhan ortaya kocaman bir harita sermişti. Ölçtü biçti. Sonra ayağını bir noktaya dayayarak yanındaki iki köylüye açın çukuru diye emir verdi. Köylüler ellerinden kaçırmak istemedikleri bir ava saldırır gibi toprağa çullandılar. Ağaç çukuru meydana gelince elimdeki meşe fidanını çukura yerleştirdim. Köklerini temizledim, toprağa yaydım. Ekmeksiz köyde ilk ağaç artık dikime hazırdı. Köylüler etrafımı almışlardı. Bir şeyler söylemek lazımdı, fazla konuşamadım.
Çocuklar, burası vaktiyle meşelikmiş, meşelerden gökyüzü görünmezmiş. Sonra ne olmuşsa olmuş, Allah babalarımızın taksiratını affetsin. Sizin dökeceğiniz alın teri hürmetine.
Fidanı çukurun içinde dimdik tuttum. Yanımdaki iki köylü toprağı küreklerle çukura devirdiler. Ben yumuşak toprağı fidanın çevresinde hafifçe çiğnedim, pekiştirdim. İlk ağaç dikilmişti. Ekmeksiz köyde artık bir ağaç vardı. Ondan sonra Ayhan ekipleri işe saldırttı. Önce çukurlar kazılacaktı. Ayhan başta, onun peşinde ellerinde şeritler, işaret kazıkları taşıyan delikanlılar. Sonra her işaretlenen yeri eşen köylüler.
Öyle oldu ki bir süre sonra toprağın üstünde insanlar karınca gibi ve her biri bir işin üstünde kaynaşmaya başladılar. Çocuklar su dağıtıyor, kadınlar bir tarafta kazanlarda, tencerelerde yiyecekler hazırlıyorlardı. Öğleden önce küçük bir mola verildi, kadınlar, kızlar herkese çorba dağıttılar. Öğle paydosunda daha doyurucu bir yemek vardı. Muhtar kesenin ağzını açmıştı. Öğleden sonra dikim başladı, ortalık burcu burcu toprak kokuyordu. Bu kokuya yakın olan baharın ilk esintileri karışıyordu. Sonra bu iş bu kaide ile günlerce sürdü. İlk yıllık dikim için 2 hafta kadar çalışıldı. Ovanın görünüşü daha şimdiden değişmişti. Koru 5 senede tamamlanacaktı. Bütün ağaçlar dikildiği zaman ekmeksiz köy ormanında 30 bin kadarı kabak olmak üzere 50 bin ağaç yetiştirecekti. Ayrıca bir küçük fidanlığımız olacaktı. Dikim günlerinde köyde bir yılgınlık, dağınıklık görülmedi. Hafız Koru Demirbaşı'nı ve günlük iş raporlarını deftere dikkatle işledi. Her akşam iş mayına olurken Ayhan köylüleri topluyordu. Onlara hem o gün yapılan hem ertesi gün yapılması gereken işler hakkında bilgi veriyordu. Öyle ki bu koruluk kurulurken ekmeksiz köyde kimse bir robot gibi çalışmadı ve kimse işin dışında kalmadı. Herkes kendinin bu harekete getirilen çarkın içindeki yerini ve önemini anlamaktaydı. Koru köyündü, koru herkesindi. Onun yaratılmasında da herkesin emek ve alın teri hissesi olması lazımdı. Öyle oldu da. Ben ilk defa orada halka mal edilmiş ve halkça benimsenmiş bir toplu işin nasıl hiç yorgunluk vermeden ve halkın arzusu ve toplu gücüyle yürütülebileceğini, sırrını ve örneğini Ayhan Bozkır'ın hem çeşitli kaynakları hem halkın gücünü bir faydalı hedefe yöneltebilen teşkilatçılığında gördüm. Köyde işler gittikçe artıyordu. Bir işin ardını diğeri kovalıyordu. Nihayet ilk pancar tohumu da toprağa düştü. Şeker şirketinin traktörleri önce ovayı bir daha aktardılar. Kesekleri kırdılar, tırmıkladılar, toprak ekimi hazır oldu. İlk ekilişe köyce katıldık. Bu işte halka yapacak pek bir şey yoktu. Söz makinelerinde. Ama ilk tohumların toprağa akışını köyce seyretmek istedik. Ekmeksiz köy gene hoş günlerinden birini yaşıyordu. Fakat benim işim yalnız onları seyretmekten ibaret kalmadı. Her şey hazır olunca acar bir delikanlı beni zorla traktöre çıkarttı, direksiyonu elime verdi, bir şeyler tarif etti. Sonra makineyi harekete getirdi. Önce biraz başım döner gibi oldu, direksiyonu lüzumsuz yere sağa sola zorladım. Delikanlı kulağımın dibinde bağırıyordu. ''Hocam ne sağa ne sola, yalnız ileri.'' İstikameti buldum. Evet, ne sağa ne sola, yalnız ileri. Traktöre bağlı tohum makinesinin dişleri hoş bir tıkırtı içinde durmadan çalışıyordu. Her dişin hareketinde toprağın yüzü çiziliyor, toprak tohumu alıyor, sıcak vefalı göğsünde saklıyordu. Makineyi uzun çizgiler boyunca işlettim, sonra durdum, yere atladım. Ardıma dönüp ekilen toprağa baktım. Bu toprak artık bir şeylere gebeydi. Ovanın rengi büsbütün değişmişti. Zaman zaman bazı köylüleri de alarak köyden çıkardık. Sakarya özü istikametine inen yol boyunca yürürdük. Ovayı seyreden sonra köy koruluğu hizasına gelince koruya dalardık. Şimdi buranın bir de korucusu vardı. Daha ekin başlarken bu işe seçilmişti. Yazın ona burada bir ev de yapacaktık. Korucu Süleyman pek genç sayılmazdı. İşleri evin kadınları görürlerdi. Ama koruculuk için güvenilir adamdı. Ziyaretçiler daha koru topraklarına girerken o bir taraftan hemen görünürdü, selamlaşırdı. O gün gene öyle oldu. Karşılaştık, selamlaştık. Fidanların arasına daldık. Mart içindeydik. Fidanların dalcıklarında ya tomurcuk kabartıları belirmiş ya küçük gözler açılmıştı. Hele kabakların dalcıkları daha şimdiden hoş bir yeşilimsilik almışlardı. Süleyman'a sordum. Nasıl Süleyman, bu işin tutacağını aklın kesiyor mu? İş ağaçların tutmasında değil efendi, bizim ağaçları tutmamızda. Biz ağaca sahip olursak o tutmam demez. Bu işe millet ne diyor? Millet, devlet ne derse onu der efendi. Sen bu işe iyi başladın, işi devlete bağladın. Bizden millet asker gibidir, nizam ister. Biz nizamsız kaldık mı yıkılırız, nizamı yaratacaksın. Mesela? Mesela aslında asker var mı? Yok, askeri toplayacaksın, sıraya dizeceksin, yetiştireceksin. Bölükler, taburlar, alaylar kuracaksın. Bunu kim yapar? Devlet. Kumandanı devlet seçer, o gönderir. Şimdi bize bu işte bir kumandan lazımdı, onu bulduk. Demek kumandan olmazsa? Nafile olur işler. Biz yer işte nizama sokulmalıyız. Kumandan olursa ormanda olur, bağda olur, bahçede olur. Bize ordu dili kullanmalı efendi. Biz o dili anlarız. Süleyman'ın şahsında biraz eski Türkmen, biraz da eski asker konuşuyordu. Süleyman'ın anlayışı belki yanlıştı ama yadırganamazdı da. Bu sözlerde bazı anlamlar vardı. Bunlardan bazı manalar çıkarılabilirdi. Mesela hem eski aşiret nizamına dönmeden, hem milletin üstüne tam bir ordu disiplinine girmeden, fakat milletin otoriteye ve önderliğe olan bağlılığını da unutmadan, bu ülke daha güdümlü bir düzenle işte daha hızlı bir kalkınışa yöneltilemez miydi? Mesela topyekun bir planla, onun içindir ki Ankara'da biz yapalım, plan arkadan gelsin diyen yeni politikacılar acaba aldanmıyorlar mıydı? Köylülerle köye dönerken kendi kendime bunları düşünüyordum. Havalar ısınmaya başlayınca ovanın rengi her gün biraz daha değişiyordu. Önce hafif filizi bir yeşerdi, sonra yeşilin koyulaşması, gürleşmesi. Pancarlar canlıydı, köylüler daha ilk yağışlarla beraber kırlara yayıldılar. Bir taraftan güz ekinleri kendini gösterirken bir taraftan yazlıklara başladılar, nadaslara girdiler. Davar, sığır da dışarıya uğradı. Çobanlar davarı boş nadaslara sürüyorlardı ama sığırtmaç Musa'nın suratı asıktı. Bataklık elden gitmişti. Sığırtmaça takılıyordum. Kardeş biraz sabret, bir gün pancar kalkınca yalnız ovanın artıkları bile hepimizi doyurur. İyi ama efendi, sığır o güne çıkabilirse. Bahar iyi geçiyordu, havalar hem yağışlı hem güneşli gidiyordu. Ara sıra gene koruluğa iniyorduk. Şimdi orada bütün fidanlar filizlenmişti. Köyün adamlarında bu koruluğa karşı garip bir çekingenlik başlamıştı. Sürüler, sığırlar koruluk tarafına yanaştırılmıyordu. Oysa orada toprağın yüzünde hoş bir yeşil örtü canlanmıştı. Fakat artık koruluğu gezenler bile şöylece kenarlardan dolanarak yaklaşılmaz, dokunulmaz bir yere, kutsal bir ermişin meşe kalıntılarına bakarlarmış gibi biraz ürkek, biraz tutuk ziyaretlerini tamamlıyorlardı. Bu çekingenliğin sebebini anlamıyordum. Sarı Çavuş, hele yaklaşsa ya domuzlar der geçerdi. İmam daha başka türlü anlattı. Köylü koruyu benimsedi efendi, onu şimdilik hükümet işi sayıyor. Ama koruyu tutacak. Hele kavakların hesabı daha şimdiden köylünün kafalarını yormaya başladı. 5 sene, 10 sene sonra diye hesaplar düzer dururlar. Bu hesaplar benim de kulağıma geliyordu. Köyle işe kavuşuyor diye seviniyordum. Hafız hemen her akşam bir defa uğrardı. Gündüzleri de vakit buldukça bana yardım ederdi. Evlilik hayatından memnun olduğunu görüyordum. Son günlerde o da bir takım derin hesaplar içindeydi. Bir akşam yemekten sonra geldi, önce köylülerin dedikodularından bahsetti. Ona 2'de 1, 5 bin kavak, 10 bin kavak, 10 sene sonra ne eder gibi hesaplar yaptırmak istiyorlarmış. Hafız onlara, 5 bin, 10 bin kavak değil, 30 bin kavak, hem kavaktan başka 20 bin ağaç daha var, 50 bin ağaçlık bir koru demiş. Herkes derin derin düşünürmüş. Hafız o gece bu lafları kısa kesti. Hocam bizim de bir hesabımız var, bizim kayınpederle bacanakla birlikte bize de ovada 60 dönümlük bir toprak düştü. Kayınpeder nafile, bacanak sakat, şimdi bana dayatıyorlar bu toprağı sen işlet diye. Hafız daha 60 dönüm lafını ederken kafamda bir şimşek çaktı, bir hatıram canlandı. Lafların sonunu dinlemedim bile, güzel başka türlü bir manzara bütün teferruatıyla gözümde şekillendi. Bir zaman Trakya'da bir vazife gezisi yapıyordum. Yolum oradaki şeker fabrikasına düşmüştü, beni misafir ettiler. Bu sırada Alpullu'dan bir öğretmenle birlikte şirketin bir çiftliğini gezdik. Şirketin ziraat mühendisi bizi arabasına aldı. Size bir deneme göstereceğim dedi. Çıplak, kireçli, yarı bozkır bir sahadan geçtik. Burası Karıştıran Ovası'nın devamıdır. Orta Anadolu bozkırından çok yerde daha verimsizdir, susuzdur. Fakat bir deneme yapmak istedik. Başarılı olursa çevreye örnek olsun diye 60 dönüm yer ayırdık. Kısır bir toprak parçası, oraya gidiyoruz. Deneme yerine vardık, arabadan indik. Kıraç, kireçli bir saha üzerinde dikdörtgen bir toprak parçası, muntazam bir tel örgü içine alınmıştı. Basit fakat Avrupa'daki çiftlik resimlerinin giriş yerlerini andıran yeşil parmaklıklı bir kapıdan küçük tecrübe çiftliğine girdik. Kendimizi gür dalları havaya yayılan ulu bir salkım söğüdün gölgesinde bulduk. Ortada berrak bir havuz vardı. Bir artezyen borusundan bu havuza durmadan sular akıyordu. Havuzun çevresi çiçeklikti. Kına çiçekleri, mısır menekşeleri, taze kokulu sardunyalar. Havuzun fazla suyu künk borular içinde bahçe arkına dökülüyordu. Bizi güler yüzlü bir köylü kadın karşıladı. Eteklerine yapışan mini mini tertemiz iki çocuk yadırgamayan gözlerle bize sokulmak istediler. Havuzun karşısında güzel bir köylü evi yapılmıştı. Beyaz badanalı, kırmızı kiremitli, geniş teraslı, rahat bir ev. Evi yeşil bir çardak sarıyordu. Salkım söğüdün bir kısım dalları evin çatısını örtüyordu. Terasın parmaklıklarına menekşe güller sarılmıştı. Bulunduğumuz yerden bu küçük çiftliğin nihayetlerine doğru uzanan güzel bir orta yol görünüyordu. İki tarafı frenk üzümü, ahududu çitleri ya da tellere sardırılmış, budanmış, şekillendirilmiş, bodur, armut, elma sıralarıyla siperlenmişti. Ziraatçı yol arkadaşımız çiftliğin hikayesini özetledi. Bu yeri ovanın bir kenarında ve ovadan bir parça olarak seçtik, sınırladık. Sonra buraya bir artezyen vurduk. Su çıktı, suyu havuza aldık, ayağını da arka verdik. Evi, çiftlik binalarını kurduk. Toprağı planladık, sebze parselleri, yoncalık, biraz bağ, biraz meyvelik ve geriye kalan 40 dönümü de ekim sahası. Böylelikle her tarafı sulanan fakat eskiden kıraç verimsiz olan 60 dönümlük bir toprak üstüne küçük bir çiftlik meydana geldi. Bir göçmen ailesini buraya oturttuk. İstedik ki burası bölgeye örnek olsun. Başkaları da bu işe el atsın. Artezyen işini uzun vadeyle ödenmek üzere biz üzerimize aldık. Tohum fidan yardımları da yapacağımızı ilan ettik. Hatta birinin tarlasına teşvik olsun diye parasız ve ona hiç sormadan bir artezyen açtık da su fışkırdı. Kim bilir ne kadar müracaatla karşılaştınız. Ne gezer? Kimse yerinden kımıldamadı. Tarlasından su fışkırttığımız köylüyle de davalıyız. Toprağını çamur etmişiz diye. Biz bahçeye dalmıştık. Sebze parselinde domatesler küme küme, biberler, patlıcanlar salkım salkımdı. Meyvelikte dallar yüklüydü. Yoncalar bir azgınlık içindeydi. Sonra mısır, pancar vesaire. O arada buraya yerleştirilen göçmen ailesinin reisi göründü. Selamlaştık. Güler yüzlü babacan bir toprak adamıydı. Bizi havuz başına davet etti. Gittik oturduk. Bize ikramlarda bulundular. Saman pazarlı hafızı dinlerken hep bunlar hayalimde canlandı. Yeni keklik pınarında 60 dönüm toprak. Hem de burası kıraç değil, kireçli değil. Su elle tutulacak kadar toprağa yakın. Burada ne harikulade bir küçük örnek çiftlik yaratılabilirdi. Ziraat mühendisi denemenin başarısına rağmen bu örneğin yayılmamasını kendi görüşlerine göre şöyle anlatıyordu. İşi devlete anlatamadık, devlete kabul ettiremedik. Böyle olunca da bir bölge planlamasına götüremedik. Eğer bu olsaydı Trakya'da kireçli, susuz toprakların uyandırılması bölge planlamasının temel konularından biri olacaktı. Bu işte de biz teşkilatlı bir önderlik yapacaktık. Devlet işi benimseyince halka kolay mal edilecekti. Bu fikri devlet büyüklerine ulaştıramadınız mı? Ulaştırdık. Yalnız vekillere değil, başvekile de raporlar sunduk. Hepsinden iltifatlar gördük ama o kadar. Çünkü plan anlamı henüz devlet anlayışı içine girmemişti. Devlet idare devleti olmak vasfını kolay kolay atamıyordu. En garibi çevre köylülerin iş anlamayışı. Köylünün ilkel varlığıyla modern işletme burada da birbirinden ayrıdır. Köylü modern işletmeyi ya gördüğü halde görmemezlikten gelir ya da ondan ürker. Kim bilir şimdi bizimle davacı olan köylü de bizim onun toprağına parasız bir artezyan açışımızı bir oyun sandı. Bize güvenemedi. Belki de bu açtığımız burguya dayanarak toprağını kapatacağımızı sandı. Haklıdır. Trakya köylerinde çiftçiliğin tarihi küçük köylülerle hükümete dayanan mütegalliba çiftlik beyler arasında yüzyıllarca süren haksızlıkların tarihinden ibarettir. Bu açıklamalar hem hazin hem gerçekti ama deneme güzeldi, başarılıydı, cesaret vericiydi. Kulağımın dibinde hafız bana keklik pınarındaki 60 dönümlük toprak işini anlatırken o zaman gördüklerim, o zaman dinlediklerim birer birer canlanıyordu. Biz de devlet değildik. Bizim de kime dayandığımız, nereden kuvvet aldığımız belli değildi. İşlerimiz ne bir bölge planlamasına ne bir devlet kararına dayanıyordu. Ama biz de bir denemeye girmiştik ve bu denemeyi ekmeksiz köy benimsemişti. Bu büyük bir şeydi. Hafızı yakaladığım gibi Ayhan'ın yanına götürdüm. Ayhan masasının başında bir şeylerle meşguldü. Bize işi uzun boylu anlatmaya vakit bırakmadı. Tamam, kimden başlayalım diyordum. Şimdi oldu. Sonra hafızı kolundan yakaladı, yanına oturttu. Aradan birkaç dakika geçmeden dalmıştılar meselelerin içine. Bana yapacak bir şey yoktu. Onları kendi davalarıyla baş başa bıraktım. Çıktım. İşte tam o günlerde Polatlı'dan çağrıldık. Köyün dirliğine el atınca. Sayfa 239. Kasabaya varır varmaz doğru eğitim memuruna gittim. Arkadaşım bana iyi bir haber verdi. Vilayetin bu yıl yaptıracağı mekteplerden biri Keltepe'de yapılacakmış. Hem de bizim Keltepe Mektebi Ankara'da ilk ihale edilen mektepmiş. Bugünlerde müteahhidin adamları köye gelecekmiş. Bu iş tatil aylarında bitermiş. Sonra arkadaşım masasının gözünden bir dosya çıkardı, açtı. Masanın üzerine bir plan yaydı. Baktım, 3 sınıflı bir köy mektebi tipi. Haber güzeldi, sevindiriciydi. Ekmeksiz köy yeni güzel bir mektep kazanıyordu. Ama ben nedense biraz durgunlaştım, mahzunlaştım. Gözümün önünde ekmeksiz köyün toprak mektep damı geldi. Onun ilk halini düşündüm. İlk gördüğüm zaman harap bir ağıldı, derme çatma bir şeydi. Birer ölü gözü boşluğuyla bakan kapıları, pencereleri, taş, toprak, çalı çırpıyla örtülmüştü. Her tarafından davar, gübre kokuları geliyordu. O zaman bu kasvetli yapıyı alıcı gözüyle bakmamıştım bile. Binanın halinden bana neydi? O ölmüş, o mıymıntı Keltepe'de kalmayacaktım ki. Ama sonra işler değişti. Şimdi ekmeksiz köy benim dünyamdır, benim ümidimdir. Orada başka bir insan oldum, orada yeniden yaratıldım. O eski toprak ağılın hayali benim için kutsal bir başlangıçtır. Şimdi o eski ağıldan ayrılmak. Eğitim memurunun önüme serdiği planlara bu ruh çatışmaları içinde bakıyordum. Arkadaşım benim içimden geçenleri anladığımı bilmiyorum. O boyuna izahat veriyordu. Evet, bina güzeldi ama bütün standart mektep binalarından biri. Oysa benim toprak damımda benden bir şeyler vardı. Ben bu damın çamuruyla karılmıştım, direğiyle dikilmiştim. Gece kaymakamın evinde toplandık. Baktım bizim gizli komite kalabalıklaşmıştı. Biz toplantıya en son varmışız. Kaymakam beni görünce hemen ellerime sarıldı, hem coştu. Hocam bizim işler duman, Ankara'da suçlarımız duyulmuş. Yakında hepimizi buradan sürerler. Yazan soran gelen giden gırla. En iyisi mi işleri öyle bir karıştıralım ki kimse içinden çıkamasın. Haydi hemen iş başına. Kaymakam her zamankinden daha şefkliydi, daha kararlıydı. Asiler ya suçlu ya kahraman sayılırlar kaymakam bey. Hükmü neticeye göre verirler. Biz belki birer kahraman değiliz ama suçlu da değiliz. Sadece doğru yoldayız. Kaymakamın yüzüne hoş, rahat bir ifade geldi. Masanın etrafında yerlerimizi aldık. İlk tartışmaların sonunu gene Ayhan topladı. Türkiye'de halk için nice kanunlar, nice daireler, nice teşkilatlar vardır. Ama bütün bunların çarkına bir taraftan bürokrasinin, yani şekilciliğin takozları takılmıştır. Diğer taraftan Atatürk'ten sonra politikacının ve aydının ruhu teşebbüs gücünü, teşebbüs heyecanını kaybetmiştir. Çarkları işlemeyen teşkilat ile teşebbüs gücünden yoksun aydınlar bir milletin hayatında itici kuvvet değil, ancak fren olurlar. Ama gene de bir itici kuvvet var. O nedir Ayhan? Suali soran kaymakamdı. Dinledikleri onu heyecanlandırmıştı. Ayhan suali sükûnetle cevaplandırdı. Halk, halkın isteği, iyi niyeti, halkın çalışan çoğunluğu bugün her şeyi istiyor. Yol, mektep, fabrika, daha verimli bir ziraat, daha iyi bir yaşama. İşte bu isteyiş var ya, o halkın itici gücüdür. Biz ona uyalım, onu harekete getirelim. Bakın neler yaratılır. Mesela? Mesela Keltepe'de köy koruluğu kurulurken halkın işe saldırışını görmeliydiniz. Köy seferberlik halindeydi. Bu seferberlik uyanışını bütün memlekete yayabildiğimizi farz edelim. Ama bu hareketi uyandıracak devlettir, aydınlardır. Eğer onlar hareket, teşebbüs ruhundan yoksunsa... o zaman? O zaman halkın itici gücü konuşur, biz ona uyarız. Tıpkı Keltepe'de olduğu gibi. Keltepe'de köy koruluğunun yaratılışına halkın kendi gücünden kattığı değer, bizim devlet ve işletmelerin fidanlıklarından toplayıp onlara hediye ettiğimiz fidanlıkların bedelinden çok fazlaydı. Halbuki bu fidanlar plansız bir ağaçlamada her yıl kaybolur giderler. Keltepe halkının itici gücü de eğer biz ona yön vermeseydik, yıllar yılı olduğu gibi uyuşur kalırdı. Yahut dağılır giderdi. Hocanın dediği doğru, dağılır giderdi. Zaten dağılmak üzereydi. Tartışmaların bu kısmını kaymakam sonuçlandırdı. Evet, imkanları umumi çarkın, yani bürokrasinin havasına uydurarak atıl halde bırakmak kolay. O zaman ne bize sual soran, ne bizleri sağa sola dağıtmak isteyenler olur. Ama biz onları bürokrasinin hantal dümen çarklarına bağlamayalım, harekete getirelim. Uyuyan imkanlarla halkın itici, yaratıcı gücü birleşsin. İşte teşebbüs ruhu budur kaymakam bey ve bu bir isyan değildir. Haydi çocuklar, gündeme geçelim. Gündeme geçildi. Önce Ayhan yapılanları anlattı. O geceki hatıralarıma döndüğüm zaman dinlediklerimi sıralamakta hala zorluk çekerim. Mesela Ayhan'dan sonra yaşlıca bir zat söz aldı. Çok etraflı konuştu. Asıl şunları belirtti. Kaymakam bey, bizi buraya vali muavini gönderdi. Hatır için geldik dersek inanın. Çünkü neticesiz toplantılar bürokrasinin hem maskesi hem gıdasıdır. Ama bakıyoruz, burada bir şeyler var, burada bir şeyler oluyor. Burada bizi de harekete getirecek bir dil konuşuluyor. Biz donatımcıyız, bir devlet kurumuna bağlıyız, milyonlar ve milyarlar değerinde bir gücü, bir varlığı temsil ederiz. Depolarımız, atelyelerimiz, fabrikalarımız, ustalarımız, uzmanlarımız var. İşimiz çiftçiyi, tarımı, köyü donatmak olmalı. Her türlü suni gübreler, aletler, araçlar, makinelerle. Yayıktan, kovandan, ilaçlama araçlarından traktöre kadar. Ama hangi köyü donattık? Hiç. Gücümüzü şurada burada dağıtır dururuz. Donatım ya da donatım kurumu diye bir şeylerin varlığını belki duymuştum ama o kadar. Hele ekmeksiz köyde bu adı duyan yoktu. Halbuki bu düzen ekmeksiz köyler için kurulmuş. Donatımcı etraflı konuştu. Her cümlesinde de bizim için yeni imkanlar açılıyordu. Bunlara yeni ufuklar da diyebilirdik. Donatımcı son sözlerini şöyle bitirdi. Biz sizinle beraberiz. Biz sizin yanınızdayız. Açılabilecek sihirli kapılar yalnız onların gösterdiklerinden de ibaret değildi. Bir takım düğümler ardı ardına çözülüyordu. Toprak Su Teşkilatı'nın adamı söz aldı. Biz köyü gördük, araştırmalarımızı tamamladık, programımızı yaptık. Keltepe etrafındaki keleş tepeleri teraslandıracağız. Eğer bu teraslarda bağlar yetiştirilirse erozyon durur. Hem 2000 yıl önce Sakarya boyları bir bağ deniziydi. Bağlık Keltepe, Bahçelik Keltepe. Ne inanılmaz hayaller, bir rüyada mıydık? Yoksa bir mucize mi yaratılacaktı? Fakat Ziraat Bankası müdürüyle giriştiğim tartışma beni güzel dalgınlığımdan ayırdı. Fakat bu kadar borçlanmanın faizi? Ne faiz hocam? Tüketici borç başka, üretici kredi gene başkadır. Biz kimseyi havadan harcasın diye para vermeyiz. Ama kredi gelir yaratan ve kendi kendini ödeyen bir sermaye yardımıdır. Hem faizi ne? %3. Ne dediniz? %3 mü? Elbette. Hem de 5 yıl vadeyle. Bizde bu kredilerin belki 20 çeşidi var. Toprak edinme, toprak verimlendirme, tesis, bağ bahçe, kovancılık, hayvancılık, ev, ahır inşaatı vesaire. Böyle bir borçlanmayı mesela iyi seçilmiş, satışları iyi düzenlenmiş, süt inekçiliğiyle 2 senede ödeyebilirsiniz. İyi ama biz şimdiye kadar ne güne duruyormuşuz. Sonra daha çeşitli konuşmalar oldu. Toplantı sona ererken şuna inandım ki, eğer imkanları harekete getirmeyi başarırsak, bu imkanlar bizim istek ve ihtiyaçlarımızı hatta aşabilir de. Ne tuhaf sonuç. Nihayet kaymakam kalemiyle masayı hafifçe vurdu. Bir şeyler konuşmak istedi fakat konuşamadı. Çok duygulanmıştı. Sadece gülümsedi, hepimizi ayrı ayrı süzdü. ''Ne güzel konuştunuz çocuklar'' dedi, ayağa kalktı. Başka bir şey söyleyemedi. Köye döndüğüm zaman müteahhidin adamları köyde beni bekler buldu. Bana ilk çullanan muhtar oldu. Hoca sen işi azıttın, işini gücünü bırakır sür dersin kim bilir nerelerde. Yahu neredeyse millet yollara dökülecekti. Polatlı kaymakamına ne yaptın bizim öğretmeni diye. Muhtarın sözlerinde pek de mübalağa olmasa gerekti. Ben mektebin önünde arabadan inerken çocuklar dersteymiş. Cibin motor sesini duyunca birden avluya fırladılar. Zavallı hafız zor önlemeye çalışıyordu kapıda birbirlerini iteleyenleri. Eğer Hint masallarındaki tanrılar gibi sayısız kollarım olsaydı hepsini aynı anda kucaklayabilirdim. Yavrucuklar etrafımı sardılar. Benimle gelen arkadaşlar eğer ufak tefek olsalardı aralarında ezilebilirlerdi. Hem ben bu çocuklarla uğraşırken gördüm ki etrafımızı köylüler sarıyorlar. Kadın erkek çoluk çocuk bir kalabalık köyün her bucağından bize doğru koşmaktadır. Muhtar bu halkanın dışından boyuna bağırıyordu. Nasıl hoca? Bizim kertepe milleti sarmaşık gibidir. Bir defa birini tuttu mu o zor kurtarır gayri kendi milleti elinden. Doğruydu. Bu keltepelilerle ben galiba sarmaşık gibi artık birbirimize girmiştik. Ertesi sabah mektep işine girecektik. Akşam imama gittik. Ben kapıdan görününce o da bana takıldı. Hoca bu şakayı bir daha yapma. Sen artık buralardan bu kadar ayrılamazsın. Giderken de haber vermedin kalacağım diye. İmama ise ben çullandım. Sen olanları bilmiyorsun hoca. Bu köyde artık işler duman. Eğer aklın varsa teyzeyi al, eşyanı topla, göç bu köyden başka yerlere. Burasının artık altı üstüne gelecek hocam. Korkarım bizim bu delikanlılar seni de yatağından sürükleyip yarın bağ açmaya, bahçe dikmeye, hendek kazmaya, motor çalıştırmaya zorlayacaklar. Bunların gözü pek hocam. Keltepe bunlara çattı bir defa. Artık kurtaramaz yakasını. İmam sessizce dinledi. Rahat rahat güldü. Ben onun bu kadar ferah, bu kadar huzurlu bir anını görmemiştim. İyi günler gelecek efendi, iyi günler görecekler. Mektep açmakla kalmadınız, köyün dirliğine el attınız. Köyün dirliğine el atınca, işte iş bundaydı, işler açılacak. İnsanlar kum gibi kaynayacak. Ben göremem fakat keltepe cennet tepe olacak. Tanrı sebebini halk edince, devlet. İmam son kelimelerini konuşurken zaten dili titriyordu, sözlerini tamamlayamadı. Gözleri dumanlandı, tatlı, sıcak, rahat damlalar yüzünün mihnetli kırışıklıkları arasından yollar seçerek beyaz, temiz sakalının dalcıklar arasında sere serpe aktı gitti. Yeni mektep binasına yer seçerken eski köy sahasını düşünmedik bile. Köyün yeni planı artık önümüzdeydi. Yeni mektep üç gözelerin yanındaki eski tapınak tümseyin arkasındaki sırtın düzlüğünde yapılacaktı. İleride tümseyin üzerini de düzleyip bir oturma yeri haline getirecektik. Ertesi sabah müteahhidin adamlarını da yanımıza katarak erkenden sırta vardık. Kalabalık bir kafile halindeydik. Etrafı bir daha gözden geçirdik. Eski sıtma bükünün yerini alan keklik pınarı ovası, alt başında yeşermiş ağaç çizgileriyle köy koruluğu, sonra her tarafı örten yeşil pancar tarlaları, ışıklı ana kanalı, yan kanallarıyla önümüzde yatıyordu. Mektebin yeri ölçüldü biçildi, köşelere kazıklar çakıldı, plan tekrar kontrol edildi. Muhtar temel atmadan önce bir kurban kesilmesini istedi, önledim, gönlünü aldım. İşlerimizi kansız yapmalıydık. Onu yeni binanın temel çizgisine ilk kazmayı vurması için öne sürdüm. Biraz şaşaladı. Mektebin temelini bir cahil mi atacak diye direndi. Biz milletçe cahiliz muhtar, bunun da suçu ne sende ne bende, sarıl bakalım kazmaya. Bir asker gibi itaat etti, kazmayı aldı, temel yerine saldırdı. Sonra da bütün oradakiler kazmalara, küreklere yapıştılar. İş başlamıştı. Daha öğle paydosu olmadan yeni mektebin temel hatları meydana çıkmış bulunuyordu. Havalar gittikçe ısınıyordu. Mektepte son haftalarım biraz yorularak geçiyordu. Akşam kurslarına Nisan başında son verdik. Gençlerin çoğu yeni işlere dalmışlardı. Daha biz köye dönmeden Hüseyin Germiyen müteahhitle anlaşmış, taş, kum, tuğla işlerini üstüne almış, ocakları açtırarak köy delikanlılarını işe sarmıştı. Binada inşaat işçiliği de vardı. Zaten pancar çapasının zamanı yaklaşmıştı. O zaman kimsenin nefes alacak vakti kalmazdı. Bizim ders yılı sona ererken ovada pancarların ilk çapası da başladı. Mektebin kapanışını bir cuma gününe rastlattım. O gün köylüler köyde bulunurlardı. Öğleden sonra mektepte toplandık. Gördüğüme göre ders sonuçları normaldi. Çocuklar benim beklediğime göre belki az fakat ana babalarının ümit ettiklerinden çok fazla şeyler öğrenmişlerdi. Öyle ki kapanış törenindeki yoklamalarda onlar duyduklarına gördüklerine inanamıyorlarmış gibi haller gösteriyorlardı. Tören kısa sürdü fakat canlı hareketli oldu. Arada köylüler beni de bir sıra suallere boğuyorlardı. Onlar çocukların başarılarından ziyade olacak bitecek işler peşindeydiler. Ama ben sualleri kolayca atlattım. Töreni tam sona erdirirken hafızla sarı çavuşa işaret ettim. Benim odama koştular. Oradan koltuklarında birçok paketlerle döndüler. Masanın üstü etrafı doldu. Bunların açılışı köylülerin de çocukların da beklemediği bir hava yarattı. Bunlar bizim köyü koruyanların Polatlı'dan, devlet çiftliğinden, Eskişehir'den mektep çocukları için gönderdikleri hediyelerdi. Şapkalar, kunduralar, önlükler, saten basma topları, resimler, defterler, kitaplar. Hepsinden göz alıcı olarak da renk renk, biçim biçim çantalar. Garnizon da mektebe koca bir kitaplık hediye etmişti. Bunlar ortaya serildikçe önce çocukların arasında sevinç çığlıkları koptu. Sonra da köylüler kaynaşmaya başladı.
Hoca, bunların hepsi bebelerin mi?
Ya biz çocukken sen neredeydin?
Hoca, bizi de mektebe yazmaz mısın?
Bunları haykıranlar saçlı sakallı bebeklerdi. Her şey bitip çocukları kapıdan bıraktığımız zaman onlar köyün içine rüzgar gibi yayıldılar. Biz hepimiz mektebin önünden onların koşuşlarını, dağılışlarını seyrediyorduk. Şimdi hiç kimse konuşmuyordu, herkes dalgındı, duyguluydu. Mektep kapandıktan sonra kısa bir süre içinde olsa Ankara'ya gitmeye karar verdim. Son zamanlarda evden gelen mektuplar sitemlerle doluydu. Geçen yaz tatilinde köyde harcamış sayılırdım. Hareketimden bir akşam önce güneş ufka inerken yeni mektep inşaatı yerindeydim. Müteahhidin adamları şimdi buraya bir çadır kurmuşlar, küçük bir çardak yapmışlar, çardağın altına bir masa ve sıralar yerleştirmişlerdi. Masanın başına geçtim, onlar bana ikramda bulunmak istediler. Çay hazırlamaya çalışıyorlardı, ben ovayı seyrediyordum. Köy halkı ovaya dağılmıştı, pancar çapası başlamıştı. Herkes toprağa yumulmuştu. Şeker şirketinin adamları köylülerin arasındaydılar. Pancar çapasında herkese iş vardır. Küçük kızlar, çocuklar bile çalışırlar. Herkes elinde küçük bir çabayla toprağı eşeleyerek otları temizleyecek, fideleri seyreltecek, kökleri besleyecektir. Ovada çapacılar karınca gibi kaynaşıyorlardı. Ekmeksiz köye çapa ilk defa giriyordu. Köylü çapa işlerine alışık değildi. Zaten bizim köy halkının hem çapaya hem ikinci çapaya değilse bile sökülme mutlaka işçi arabası lazım gelecekti. Halbuki asıl işler pancar kalktıktan sonra başlayacaktı. O gece muhtar bana dert yandı.
Efendi, biz boyumuzdan büyük işlere mi girdik dersin ki? Millet işe daldı ama biz pek sıkıntıya gelemeyiz. Çapa neymiş meğer? Belimizin ağrısından kimsenin gözüne sabahlara kadar uyku girmez oldu efendi. Daha kaç çapa var önümüzde?
Hepsi üç çapa olacak, sonra da söküm.
Ovanın da ucu bucağı yok.
Hele dayan muhtar, bu işler hiç.
Ovanın hakikaten ucu bucağı yoktu ama işler ovanın sınırında bitmeyecekti ki. Muhtarın omzunu okşadım, gülümsedim.
Gülersin efendi, halimize gülersin. Ama çaremiz yok, yıktın bizi gayrı ökseye. Hoş millete de dur desen gayrı durmaz ya, aldı bir defa kokusunu dünyanın.
Gece işlerimi tamamladım, gerekenlerle vedalaştım. Sabahın erken saatinde yola çıkarken köyün bütün halkı ellerinde çapalar, çıkınlarla ovaya akıyorlardı.
11. dizinin sonu, sayfa 247.